Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Mormonlardan bahsedeceğiz. Mormonları duymadıysanız bizi can kulağıyla dinleyin. Duyduysanız belki bilmediğiniz bazı şeyler ortaya çıkar. Şimdi bu Mormonluk Bahailik gibi bir tarikat. Amerika'dan Yeni Zelanda'ya kadar yayılmış. Ve bunlar en çok poligamiyle, yani birden çok kadınla evlenmeleriyle tanınırlar. Vaktiyle Osmanlı Devleti zamanında yurt dışından birisi gelse Türkiye'ye veya bir Türk yurt dışına gittiği zaman kendisine sorulan ilk soru kaç karınız var sorusu olurdu. Hatta Fuat Paşa'ya sormuş ya Fransız elçisinin hanımı, Fuat Paşa'ya kaç karınız var demiş. Fuat Paşa benim de demiş kocanız gibi iki tane hanımım var. Yalnız kocanızdan benim farkım şu ki ikisi de resmidir. Sizin kocanızın birisi resmi, diğeri gizli. Neyse, işte bu Mormonları da herkes birden çok kadınla evlenmeye izin veren bir tarikat olarak tanır. Ve Mormon olduğunu bir kişinin öğrendikleri zaman hemen ona herkes sorar. Kaç karınız var? Yalnız milletine hakkı yok değil yani. Joseph Smith, bu tarikatın kurucusu, Salt Lake City, Utah eyaletinin, Amerika'nın Utah eyaletinde ortaya çıkmış. Bu Joseph Smith, bu öldürdükten sonra Mormonların başına, hatta öldürüldükten sonra Mormonların başına Brigham Young geçmiş. Bu Brigham Young'ın hanımlarının, evlendiği hanımların adedi hala münakaşa mevzudur. London Daily Telegraph gazetesinin tahminine göre 40 ile 200 arasında hanımı vardı. Ki bu ciddi bir gazetedir. Bu ciddi bir gazete için bu 200 kadınla harem az buçuk abartma olmasa gerek. Altemus Ward isminde bir yazara göre Young'ın sadece ve sadece 80 hanımı vardı. Aslına bakarsanız Young'ın zevcelerinin tam ve kesin adedini kimse bilmiyor. Ancak resmi olarak yalnız 27 tane karısı olduğu bilinmektedir. Evet, Young ilk evliliğini 1842 yılında Nuo'da yapmıştı. Aldığı kız Lucy Ann Decker 20 yaşındaydı. Damat 41 yaşındaydı. Evet, 20 yaşındaki güzel gelinin kendinden 6 yaş küçük, dünyalar güzeli bir kız kardeşi vardı. Clara Decker. Pek kısa bir süre sonra Young onunla da evlendi. İki kardeşi birbirinden ayırmamak için. 1864 yılının Ocak ayı Young için çok meşgul bir ay oldu sevgili dinleyiciler. Nuo'da işler kötü gidiyordu. Bütün Mormonlar kalabalık ailelerini toplayarak batıya göç etmeye hazırlanıyorlardı. Bu telaş içinde Young 14 Ocak'ta Margaret Mary Ellie ile evlendi. Margaret 19 yaşında, damat 44 yaşındaydı. Aynı gün, aynı gün bir nikah daha geçti başından Young'ın. Eski arkadaşı ve Mormonluğun kurucusu öldürülen Joseph Smith'in dul zevcesiyle de evlendi. Fakat hemen bir hafta sonra Young için çok heyecanlı bir gün daha oldu sevgili dinleyiciler. O gün 4 kadınla birden evlendi Young. Evvela Susan Sinivelli ile, sonra 17 yaşındaki Ellen Rockwood ile ve iki evlenme derken öğle zamanı geldi. Günler ne kadar da kısalıyordu. Young evinde öğle yemeğini yedi. Ayrı ayrı odalardaki yeni zevcelerini ziyaret edip onlarla biraz dinlendi. Sonra sokağa fırladı. Yapılacak ufak tefek işler vardı. Öğleden sonra da evvela Mary Lawrence adında bir dul kadınla, sonra da Martha Bowker'la evlendi. Ne dersiniz? Sadece 4 evlenme derken koca gün geçti gitti. Günde bir şey mi? Ömürler geçiyor. Bu arada yine ilk Mormonluğun kurucusu olan Joseph Smith'ten dul kalan 25 yaşındaki güzel Zina ile de evlenmek görevini yerine getirdi Young. Fakat sevgili dinleyiciler, yine de Young'ın vazifesi bitmemişti. Batı'ya giderken yolda iki kız kardeşi birden dünya evine girdi. Evlenme tarihi 20 Mart 1847. Birinci gelin Mary Jane Bigelow, yaşı 20. İkinci gelin Lucy Bigelow, yaşı 16. Damat Young ise 45 yaşında. 1852 yılında Eliza Burgess adında bir İngiliz kızı üstada aşık oldu. Onu da kırmadı, haremine aldı. Bundan önce aynı günde evlenen kız kardeşler çok mutluydu. O gün kendilerince güya cennetin anahtarlarını ele geçirmişlerdi. İngiliz gelin de onlara katıldı. Üstad 50 yaşını geçmişti. Bu arada Hazret'in kaç kere evlendiğini kim bilsin? Einstein bile bunu hesap edemez. İşte ama resmi kayıtlara göre sadece 27. Hatta Young'ı her hususta çileden çıkaran Amelia Fostum da buna dahildir. Ah bu Amelia Fostum. O zengin haremde Young'ın tek gözdesiydi. Öyle ki 27 kadrolu harem aynı sofraya oturuyordu. Ancak Young ile Amelia ayrı ve küçük bir masada yemeklerini yiyorlardı. Yani anlayacağınız, Amelia Young'ın gözdesiydi. Evet, Üstad Young'ı bu derece etkileyen Amelia Hanım'ın da bir hikayesi var tabii. Young 61 yaşındayken görmüştü Harriet Amelia Folsom'u ve görür görmez de kara sevdaya düşmüştü. Soyadı Young, malum İngilizce genç demek. Ama kendisi yaşlı, 61 yaşında, fakat demek ki gönlü genç. Ona gittiği günler sakalına daha bir itina gösteriyor, saçlarına daha başka bir biçim veriyordu Young. Bazen arabasının saatlerce Bayan Folsom'un kapısında beklediği görülüyordu. Fakat hayrettir, kız hiç o taraflı görünmüyordu. Neyse, sonunda Young muvaffak oldu ve nihayet evlendiler 24 Ocak 1863'te. Kız buna razı olmak için bir sürü şart ileri sürmüştü. Evvela öteki zevcelerle beraber yaşamayacaktı. Onların oturdukları o yan yana iki binada asla ve asla oturmayacaktı. Young bunun üzerine güzel karısı için Salt Lake City'de bir saray yaptırmıştı. Amelia'nın sarayı, Amelia's Palace, hala ayaktadır ve güzel bir binadır sevgili dinleyiciler. Young bir de piyano almıştı karısına. Amelia çok mahirane piyano çalardı. Aklıma Suud Kralı Faysal geldi. Faysal bir Nimet Hanım zannederim isminde bir Türk hanıma aşık oldu. Onu almak istedi. Nimet Hanım tek bir şartla razı olurum dedi. Diğer hanımların hepsini boşayacaksın ve bir daha benim üzerime evlenmeyeceksin. Faysal o kadar aşık oldu ki buna, öbür hanımların hepsini boşadı. Sadece ölene kadar bu Türk kadından evli kaldı. Demek ki aşk insana neler yaptırıyor. Sevgili dinleyiciler, bu Mormon ailesinde, Young'ın ailesinde o zamana kadar görülmemiş bir israf göze çarpıyordu. Elbise üzerine elbise ısmarlıyordu Amelia. Ve en pahalılarından. Halbuki öteki hanımlar kendi giyecek elbiselerini kendileri diktikten başka kumaşlarını da yine kendileri dokurlardı. Dokudukları yalnız elbiselik kumaştan ibaret olsa yine iyi. Evin halılarını da onlar dokurlardı. Tüm harem tam kadroyla çalışır, yediklerinin fazlasını çıkarırlardı. Haremin mahsulleri her ay Mormon bonmaşesinde satılırdı. Çocuk doğurmak bakımından da çalışmak bakımından da çok üretici kadınlardı doğru sevgili dinleyiciler. Zaten bir erkeğin bir kadına bile bakamadığı şu dünyada Young'ın iki konak dolusu 27 hanımla mesut ve bahtiyar hayatının tek sırrı da buydu. Her kadın, tabii Amelia hariç, kendisi için bir gelir kaynağıydı. Büyük göçte Salt Lake City'ye geldikleri zaman 5 parası yoktu. Bir süre sonra 8 milyon doları olmuştu Üstad Young'ın. O zamanlar 8 milyon dolarla bir şömendifer kumpanyası kurmak, Los Angeles ile San Francisco arasında tren işletmek kabildi Amerika'da. Sevgili dinleyiciler, Mormonların böyle enteresan taraflarına girdik ama Mormonlar hakkında da birkaç bilgi vermeyi ihmal ettik. Neyse, sırası gelmiş, ondan da bahsedelim. Mormonluk Amerika'da bir dini tarikat, bir Hristiyanlık tarikatı sevgili dinleyiciler. 1830 yılında Joseph Smith kurmuş ve kendini peygamber ilan etmiş. Bu Hristiyan tarihinde Mormon isminde bir efsanevi peygamber var. Onun adını almış Joseph Smith. Kilisesini önce Ohio'da, Missouri'de kurmuş. Burada 1831'deki bir kehanete göre ileride yeni bir Kudüs olacak. Joseph Smith azizlerle, yani Mormonlarla beraber 1838'de buraya yerleşti. Smith linç edildi 1844 yılında. Sonra 12 havari meclisi onun adına Brigham Young'ı seçti. Bu da Mormonları Nauvoo'dan Illinois'a, Illinois'da, oradan Utah'a götürdü sevgili dinleyiciler 1846-47 yıllarında. Ve işte Salt Lake City'yi kurdu orada. Salt Lake City tuz gölü şehri demek. Young burada çok eşliliği ilan etti 1852 yılında ve burada teokratik, dini esaslara göre yönetilen bir bağımsız devlet kurma hevesine kapıldı. 1857 yılında federal hükümet Amerika silahlı bir müdahalede bulundu bunlara. Fakat 1890'da çok eşliliğin kaldırılması ve Mormonların enerjik davranışları Utah eyaletinin gelişmeyi sürdürmesini sağladı. Mormonlar Book of Mormon diye bir kitaba inanıyorlar. Mormon kitabı diye. 1830'da güya onu vahiy yoluyla geldiğini söylüyor Joseph Smith. Buna bir de doktrin ve bağlaşmalar, Covenants, Doctrine and Covenants isimli bir kitabı var. Bir de The Pearl of Great Price diye bir kitabı var. Büyük mükafatın incisi diye. Bunlar da var. Havariler, yani Smith'in adamları, Mormonlar esrarlı bir tarikat. Şimdi esrarlı bir adet var. Bunların ölü atalara vekaleten vaftiz ediyorlar bunlar. Vaftiz adetini devam ettiriyorlar. Kilise teşkilatında katı bir hiyerarşi var. Bunların iki türlü ibadet şekli var sevgili dinleyiciler. Birisi kamuya açık ve çok basittir. Öbürü ise gizlidir. Sadece mabetlerinde kendi aralarında yaparlar. Bu son gün azizleri İsa'nın kilisesi adıyla bugün faaliyet gösteriyordu. Church of Jesus Christ of Latter-day isminde 5 milyon kişilik bir cemaati olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra üyelerinin toplam sayısı aşağı yukarı 300 bini bulan 3 de Mormon'dan ayrılma bir kiliseleri var, kilise var. Dünyanın hemen her tarafında Mormonlar var ama en çok Amerika ve Yeni Zelanda'da Mormonlara rastlamak mümkün. Neyse biz dönelim Mormonların lideri ve enteresan şahsiyet Young'ın hayatına. Young'ın evinde sevgili dinleyiciler, kadınlar halı ve kumaş dokurlarken, efendim el tezgahlarından çıkırık sesleri yükselirken, Amelia'nın ince ve nazik parmaklarından da piyano nameleri yükselir, birbirine karışırdı. Bitişikteki Amelia'nın sarayından. Tabii Young, Mormon tarikatının lideri olan Young, mükafatlandırmaya layık gördüğü hanımları akşam odalarında ziyaret eder ve cennetin anahtarını onların ellerine teslim ederdi. Ve hanımları tabi bundan memnun olurlardı. Ancak Amelia müstesna. Amelia, kocasının tüm ısrarlarına rağmen o cennetin anahtarını ele geçirmeye metelik bile vermiyordu. Amelia'nın saltanatı yalnızca 2 yıl sürdü sevgili dinleyiciler. 2 yıl sonra Young, 21 yaşındaki Mary Van Coit adında bir dul kadından evlendi. Bu kadın, ölen oğlu John Young'ın üvey kızıydı. Yani kendisinin de bir aralık üvey torunu olmuştu. İşte Üstad Young'ın böyle iki kız kardeş veya ana kız ile aynı günde evlenmek gibi orijinal izdivacları vardı. Fakat buna rağmen haremde en küçük bir sızlanma olmuyordu. Herkes mesuttu. Ta ki 6 Nisan gününe kadar. Young o gün 24 yaşındaki Anne Elizabeth ile evlendi. Bak aralarında birazcık yaş farkı vardı. Üstad Young 74. baharını sürüyordu. Yani 50 yaş kadar bir farkçık vardı. Artık o kadar olacak. İnsan hayatındaki 50 yıl nedir ki? Evet, Eliza bir fırtına gibi girmiş hareme sevgili dinleyiciler. Tabii Mormonlar da boşanmayı diğer Katolik Hristiyanlar gibi reddediyorlardı. Bu toplulukta hem de Mormon liderine, 74 yaşındaki kocasına karşı ilk defa boşanma davası açtı. Değil Amerikan tarihinde, dünya tarihinde de görülmemiş bir nafaka istedi. Young o zaman çok mühim bir para olan ayda 100 dolara razı oldu. Ama kadın diretti. 6000 dolar tazminat ve 1000 dolar aylık nafaka istiyordu. Üstad Young bu kere kendisi benim meşru hanımım sayılmaz. Ne nafakası istiyor dedi. Hakim McKean dinlemedi. Ama 5 gün sonra da yerinden alındı. Yeni hakim Lowe kadının aleyhine hüküm verince o da değiştirildi. Ama 3. hakim White Young'ı 9500 dolar tazminata mahkum etti. Bunu ödeyinceye kadar da hapsine. Tüm harem kadrosuyla kendi evinde hapis. En sonunda mahkeme Anne Elizabeth'in evliliğinin gayrimeşru olduğuna ve bir sent bile nafaka alamayacağına karar verdi. İşte bunun üzerine bu Elizabeth, bu hain kadın Mormonların tabiriyle dünyayı alt üst eden meşhur kitabını yazdı. 19 numaralı zevce. İlk defa Mormonların ve Mormon tarikatının haremlerinin esrarını anlattı. İncil'den sonra Amerika'da en çok okunan kitap oldu. 500 sayfaya yakın eserinde William O'Brien bu eser hakkında diyor ki, Amerika'daki tüm kadın derneklerinin delaletiyle Anne Elizabeth yurt düzeyinde konferanslar verdikten sonra bu büyük eserini yazdı. Ancak 19. zevce demekle kendisine iltifat etmiş. Aslında 27. zevcedir o diyor. Kaçıncı zevce olursa olsun 19 numaralı zevce kitabından Eliza'nın kazancı istediği nafakanın tam 68 katına çıkmıştı sevgili dinleyiciler. Aman yarabbim, nereden açtık biz bu çok evlilik bahsini? Ama işte Mormonlardan bahsedince akla hemen gelen Mormonların çok kadınla evlilikleri. Evet, Amerika'dan Yeni Zelanda'ya kadar yaygın bir coğrafyada 3-5 kişi de olsa enteresan bir cemaat. Amerikan hükümeti ta General Grant zamanından beri Mormonlar hakkında yeni yeni kanunlar çıkarır, uğraşır durur ve bunların karşısına Mormon kadınları dikilir sevgili dinleyiciler. Onlar çok mutlu olduklarını ve Mormon olmayan ailelerin kadınlarına çok acıdıklarını söylerler. Evet, işte Mormonlar, hatta Amerikalılar İslamiyet'i fazla tanımadıkları için Mormonları Müslümanlara benzetirler. Ama Mormonların Müslümanlarla olan benzerliği iki şeyden öteye geçmez. Birincisi, çok kadınla evliliğe izin vermek. Kaldı ki İslamiyet'te bu 4'le sınırlanmıştır. Ancak Mormonlarda bunun sayısı yoktur. İkincisi de Amerika'nın milli kahvaltısı olan ham and eggs, yani domuz pastırmalı yumurta olmasına rağmen Mormonların domuz etini kesinlikle yememeleri ve domuz eti yenmesini yasak etmeleridir. Evet, Mormonlar kendilerini Müslümanlara yakın hissetmişler. Öyle ki Yeni Zelanda'dan Çanakkale Savaşı'nda savaşmak üzere getirilen Mormonlar Türklere karşı silah sıkmayı reddetmişler. Onun için İngilizler anlamadıklarından bunlara Yankee Müslüman adını vermişler. Mormonlara Yankee, Yankee Kuzey Amerikalı demek. Malum bu Mormon tarikatının doğuşu Kuzey Amerika'ya. Bunlara Yankee Müslümanlar adını vermişler. Yakın zamana kadar hala Yankee Müslümanlar adıyla anıldıklarını çeşitli gazetelerde, dergilerde okuyorduk. Evet, tabii Amerika Mormonlarla çok mücadele etti sevgili dinleyiciler. Bu Young 1851'de Utah valisi olmuştu ve çok kadınla evliliği hemen ertesi sene kanun haline getirdi, buna izin verdi. Bunun üzerine federal hükümet buna karşı çıktı. Young'ı görevden aldı ve muazzam bir Utah savaşı meydana geldi 1857 yılında. Bunun üzerine Mormonlar tepki olsun diye eşkıyalığa başladılar. Efendim, gelen geçen kervanlara saldırdılar. Mormon olmayanları öldürdüler ve neticede 1890 yılında Mormon Kilisesi çok kadınla evliliği yasaklamak zorunda kaldı. Ancak Amerika'nın böyle uzak yerlerinde bazı Mormonlar hala gizliden gizliye bu çok karılılığı devam ettirmeye çalışmaktadır sevgili dinleyiciler. Ancak resmi olarak Mormonlar çok evliliği yasakladıklarını açıkladılar. Evet, Mormonların ülkesi de enteresan bir ülkedir sevgili dinleyiciler. Utah, Amerika'nın en enteresan eyaletlerinden birisi. Mesela burada ilginç bir takım kurallar var. Mormonların yaygın burada yaşamasından ve Mormonların fiili de olsa buraya hakim olmasından, Utah eyaletine içeri girince sokaklarda sigara içmek yasaktı vaktiyle sevgili dinleyiciler. Vaka çok evlilik gizliden gizliye sürdürülüyor, kanunen yasak ise de böyle bazı enteresan yasaklar vardı. Yine tüm dünyada o zamanlar geceleri kapısı açık yatılacak tek yer Utah'tı. Utah'ta hakikaten hırsızlık ve zabıta vakaları yok denecek kadar azdı. Bütün Amerika'nın en ahlaklı eyaleti ve en dürüst eyaleti kabul edilirdi Utah. Ve işin bir yönü daha var sevgili dinleyiciler. Mormonlar azınlık psikolojisinden midir nedir? Ticarette çok başarılıydılar ve çok müteşebbis bir tarikat mensuplarıydı. Ve muazzam mağazalar kurmuşlardı. İlk defa bu hani apartman şeklindeki mağazalar var ya, onlar ilk defa büyük hipermarketler ilk defa bu Utah'ta başladı. Ve Amerikan iş ticaretine adeta yön verdi bunlar. Sonra her yerde taklit edildi. İşte bu dünyada çok rağbet gören işin ilk kaşifi, bu fikrin sahibi Young'tır ve Mormonlardır. Daha sonra Türkiye'de de tabii bu apartman şeklindeki marketler yayıldı. Evet, Utah'a meşhur kartallı kapıdan girilir sevgili dinleyiciler. Karşıda Mormonların parlamentosu Kapitol vardır. Evet, gerektiği zaman Washington'a bile kafa tutan Utah'ın Kapitolü. Ve işte her yıl milyonların ziyaret ettiği Tabernakl. Dünyanın en büyük orgu buradadır sevgili dinleyiciler. 410 ile 375 kişi arasında bir koronun refakat ettiği, dünyada bir eşi daha bulunmayan bir orgdur bu. 1866'dan beri bu Tabernakl'da konserler verilir. Bedava, herkese açık. Herkes buraya dinlemeye girebilir. Bir de sevgili dinleyiciler, bir Salt Lake Üniversitesi vardır. Ve dünyanın en önemli üniversitelerinden birisi. Ne bakımdan? Doğu bilimleri, şarkiyat ve türkoloji bakımından. Hakikaten Sorbonne gibi Türk folkloru, türkoloji, doğu bilimleri üzerinde çok önemli bir üniversitedir. Amerika'da Dr. Jacobson ve onun çalıştığı bu Salt Lake City Üniversitesi'nde çok esaslı şarkiyat araştırmaları, türkoloji araştırmaları yapılır. Bu Dr. Jacobson dünyanın bir ucunda Türkiye'den tercümeler yapar, kitaplar neşreder. Bunları üniversitesindeki kürsüsünde okutur ve Türkçe öğretir sevgili dinleyiciler. Hatta bu Jacobson üniversite dersleri için çok nefis bir eser hazırlamış ve üniversite matbaasında da bunu bastırmıştır. Turkish Folk Reader ismiyle bu kitabı yazmış. Profesör Dr. Jacobson bu eserinde kör oğlunu, Türk Robin Hood'u diye işliyor ve Türklere karşı güzel duygular beslediğini de orada ortaya koyuyor. Yine bu eserin ön sözünden, mukaddemesinden de anlaşıldığına göre Profesör Dr. Jacobson Türk folkloru için bu çalışmalarında pek kıymetli bir aydın Türk lobisi de oluşturmuş bu Utah'ta. Hükümetlerin bile yapamadığı bir durum bu. Bu Joseph Jacobson Türk akademisyenlerden de yardım görmüş. Yusuf Mardin'den, Dr. Ahmet Turgut Cabi'den, Müfit Ertem'den yardım görmüş. Karısı, profesörün karısı Viola ve kızları da, Miss Karen da yine bu babasıyla beraber çalışıyorlar. Bu Kör Oğlu kitabını çok nefis bir şekilde basmışlar. Hakikaten insan hayranı olmamak elde değil. Utah'ın başka ilginç özellikleri de var sevgili dinleyiciler. Dağları bizim peri bacalarına çok benzer şekildedir ve acayip kayalıkları bulunmaktadır. Tuz Gölü var malum, adını oradan alıyor. Mirror Lake var, Ayna Göl. Bu da çok enteresan. Hakikaten etrafında 3 kez bağırdığınız şeyi 3 kez yansıtan uçurumlarıyla meşhur. Yankı yapan uçurumlarıyla meşhur. Ayrıca kendisi de tam bir ayna görünümünde, dümdüz. Çok enteresan bir göl bu Mirror Lake. Tuz Gölü'nden daha enteresan. Hakikaten Utah Amerika'nın en ilginç eyaletlerinden birisi. İlginçliğini nereden alıyor? Bir tarafta Mormonlardan alıyor, bir taraftan eşsiz tabii güzellikleriyle. Evet, bu sapkın Hristiyanlık tarikatı olan Mormonluk hala Utah'da hakim. Hala Utah parlamentosuna Mormonlar hakim. Ancak Mormonlar eski Mormonlar değil. Çok prensiplerinde taviz verdiler. Bunun önde gelen özelliklerde evet çok karılık. Çok karılıktan pek çoğu taviz verdi. Ve Mormonlar bugün kendilerine en çok sorulan ve en çok kızdıkları soru da kaç karınız var sorusudur. Vaktiyle Cumhuriyet'ten önce Türklere sorulan soruların başında gelen bu soru bugün Mormonlara sorulur ve Mormonlar buna son derece kızarlar. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti ve onun numunesi olan İstanbul, Türkler elinde hemen hemen en parlak ve en ihtişamlı devrini 17. asırda yaşamıştır. Gerçi imparatorluk artık gerileme devrine girmiş bulunuyordu. Ancak askeri, siyasi ve hatta ekonomik sahalardaki bu gerileme, ilim, sanat ve edebiyat sahalarında henüz hiç hissedilmemiştir. Bunun gibi imparatorluk orduları cephelerde büyük ve parlak zaferler kazanmıyorlarsa da Osmanlı sarayının haşmet ve debdebesi yine göz kamaştırmakta devam ediyordu. İstanbul sık sık iaşe güçlükleri, pahalılık, korkunç isyanlar, ihtilaller gibi belalara uğruyordu. Ama orta sınıf ve onun üzerinde bulunanlar hala estetik bir hayat, bir zevk hayatı yaşıyorlardı. Bir yabancı seyyah, kocası seyyar satıcılık yapan bir kadının bile sırmalı elbiseler giymek arzusunda olduğunu ve buna muvaffak olduğunu da yazar. Bu asırda sevgili dinleyiciler, İstanbul'da düğünler, alaylar, şenlikler geçen yüzyıla göre çok zaman daha parlak olurdu. Artık İstanbul ve onun sahibi olan Türkler, Avrupa tarafından da daha yakından tanınmaya başlanıyor, karşılıklı münasebetler gitgide artıyordu. Sevgili dinleyiciler, yabancılar, eski ismiyle ecnebiler, daima İstanbul'un Beyoğlu tarafında otururlardı ve kendi aralarında yaşarlardı. Bunların İstanbul tarafına geçmek arzusunda, ihtiyacında olanı bulunmazdı. Bu sebeple de İstanbul ve burada yaşayanlar hakkında bilgileri yerli Hristiyanlar ve Musevilerden duyduklarından ibaret kalırdı. Bunun için de Türklerin gelenek ve görenekleri ve sosyal hayat şartları hakkında pek yanlış bilgi ve fikirlerle memleketlerine dönerlerdi. İstanbul'u 17. yüzyılda görmüş olan Lady Montagu bu şekilde İstanbul tarafına pek az ayak bastığı halde Londra'daki dostlarına sonradan bir nevi hatırat şeklinde yayınlanan İstanbul'a ait mektuplar yazıp durmuştu. Buna rağmen sevgili dinleyiciler, İstanbul'un bu asırda en büyük hususiyeti fazla kozmopolit olmasıydı. Buna sebep de çeşitli vesilelerle İstanbul'a gelmiş ve yerleşmiş bulunan ve çeşitli işler gören yabancıların pek fazla bulunmasıydı. Gerçi Türk İslam kültürünü yaşatan sayısız müesseseler Macaristan'dan Yemen'e, Kafkasya'dan Tunus'a kadar koca yurdun her tarafına dağılmıştı ve esas olarak Türk kültürü hakimdi. İstanbul'da ise bu müesseselerin en mükemmelleri bulunuyordu. Ancak yabancıların kesif varlığı halk arasında yine de derin tesirler uyandırmaktan geri kalmıyordu. İstanbul'da ve Beyoğlu'nda Türkçe, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Ulahça, Sırpça, Arnavutça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Macarca, Felemenkçe vesaire vesaire. Karma karışık olarak bütün dünya dilleri konuşuluyordu sevgili dinleyiciler. Yine bu meşhur Lady Montagu mektuplarından birinde diyor ki, evimde diyor, bu çeşit dillerden 10 tanesini duymaktan sıkılıyorum. Muhafızlarım Arap, uşaklarım İngiliz, Fransız ve Alman. Çocuğumun süt ninesi Ermeni, oda hizmetçim Rus. Yazım yarım düzine de Rum hizmetçim var. Yemek müdürüm İtalyan, bekçilerim Türk. Kulaklarıma durmadan gelen sesler adamlarımın arasında garip bir tesir yapıyor. Bunlar okuyup yazamamakla beraber bu çeşitli dilleri öğreniyorlar. Burada aynı şeyi 5-6 dilde anlatamayacak erkek, kadın ve hatta çocuk çok az. Kısaca 3-4 yaşında çocuklar görürsünüz ki Türkçe, İtalyanca, Fransızca, Rumca, Rusça konuşurlar. Bu size inanılmayacak gibi gelir. Lakin doğru olduğuna sizi temin ederim. Hatta bence bu memlekette en çok şaşılacak şey budur diyor. Ve sonra da ilave ediyor. Fransızcayı, İtalyancayı üstün körü konuştukları için kendilerini yüksek bir dehaya sahip sanan bizim İngiliz kadınlarının bu hal şereflerine dokunacaktır besbelli diyor. Zamanın İngiliz Büyükelçisi'nin eşi olan bu hanım, gerçi bu suretle 18. yüzyılın ilk yarısından bahsediyorsa da, ondan 50 yıl evvel ve sonra da durum hemen hemen aynıydı. Hatta günümüzden de daha 50-60-70 yıl evveline kadar Beyoğlu tarafının zamanımıza göre her bakımdan buna yakın bir durumda olduğunu hatırlayanlar henüz hayatta. Yine sevgili dinleyiciler, 17. yüzyılda Haliç, İstanbul'un hala Boğaziçi kadar namlı, rağbet gören bir sayfiye ve dinlenme yeriydi. Eski tabirle tenezzüh ve teferruç yeriydi, gezinti yeriydi. Haliç'in iki kıyısını son derece güzel bağlar, bahçeler, serin korular, ihtişamlı yalılar süslerdi. Hatta Hasköy'de padişahlara mahsus bir saray vardı. Sultan İbrahim burasını pek severdi ve sık sık gelip kalırdı. Buranın bahçesine de has bahçe denirdi. Yine burada bulunup Fatih devrinde ve onun emriyle kurulmuş olan Servi Ormanı'nın güneşin ışığını tamamen tutarak yazın çok güzel bir serinlik doğurduğunu ve bu korunun bülbüllerinin pek meşhur olduğunu Evliya Çelebi yazmaktadır. Yedinci yüzyıl, şehirde sık sık görülen tehlikeli karışıklıklara rağmen, kadınların evlerden sokaklara daha çok çıkmaya başladıkları bir devirdir. Eskiden kadınlar günlerce, aylarca hatta yıllarca evden dışarı çıkmamız iken, evlerde yapacak çok çeşitli meşgaleler bulabilmekteyken, bu devirden itibaren artık sokağa çıkmaya başlamışlardır. Gerek mesirelerde, gerek çarşı ve pazarlarda, düğün ve derneklerde kadınlara rastlanmaya başlanmıştır. İsyanlar olur, ihtilaller olur, nice devletliler düşer, kesik başlar ibret taşlarında teşhir edilir, cesetler sokaklarda sürüklenir, padişahlar tahtlarından indirilir, hatta şehit edilir, yağmalar, yangınlar ortalığı kasıp kavurur, zorbalar şehri titretir ama sonra hepsi birden, bunların hepsi birden unutulup yeni devletliler ve onların adamları yeniden o eski güzel, estetik, zevkli hayatlarına dalıp kaç gün süreceğini bilemedikleri ikballerinin tadını çıkarmaya bakarlardı. Bu yüzyıl sevgili dinleyiciler aynı zamanda artık Batı dünyasının bizden birçok sahalarda daha ileri olduğunu ve hatta Batı aleminin bizi yere vurmak için şahlandığını henüz idrak edemeyen bazılarının hala daldıkları tatlı uykularından bir türlü uyanmak istemedikleri bir devirdi.
Ceylan, yavru Ceylan.
Sevgili dinleyiciler, 17. yüzyılda hatta çok daha sonraları da arzu halci diye anılan ve işleri dilekçe yazmak olanlar İstanbul'un en meşhur tiplerinden biriydi. Memleketin çeşitli yerlerinden baş şehre gelenler, devlet kapısında işi olanların ilk başvurdukları kimseler bunlardı. Arzu halciler onların dertlerini dinler, hangi resmi daireye başvurmaları gerektiğini haber verir ve onların dilekçelerini, istidalarını, halk tabiriyle arzu hallerini yazardı. Aslında arzu hal, halini arz etmek demek. Ama söylene söylene arzu hal olmuş. Arzuyla alakası yok yani. Bu arzu halciler bu işle uğraşa uğraşa hukuk işlerinde pratik bilgi sahibi olmuşlardı. Bugünkü avukatlar gibi. Bu yüzden kendilerine başvuranlara bu yönden de yol gösterir, akıl verirlerdi. Ücretini esirgemeyenlerin işlerini de takip ederlerdi. Neredeydi bu arzu halciler? İstanbul'da bunların toplu şekilde bulundukları yerler vardı. Eminönü, Yeni Cami, Ayasofya civarı. Buralarda önlerinde çekmece denilen küçücük yazı masaları, rahle gibi. Bu masaların önüne oturur, müşteri beklerlerdi. Bazılarının şöhreti yurdun uzak köşelerine kadar yayılmıştı. Bunlar yazılarının güzelliğiyle ve ifadelerinin mükemmelliğiyle nam salmışlardı. Kendilerinden bahsedilirken ferman gibi arzu hal yazar. Bir tuğrası eksik denilirdi. Bazıları ise kendi haklarında filanın adamıdır veya devlet kapısında eli var gibi rivayetler çıkarırlardı. Böylece şöhretle müşteri kazanmaya çalışırlardı. Enteresandır bu arzu halcilerin aldıkları para tarifeye bağlıydı. Halk Ayasofya önündeki arzu halcileri yazılarına ve aldıkları paraya göre 3 sınıfa ayırmıştı. Şöyle ki, en pahalıya arzu hal yazanların yazısı çok güzeldi. Kendileri okudukları gibi başkaları da okurdu. İkinci sınıftakilerin yazıları pek ahım değildi. Kendileri okurlardı ama başkaları pek sökemezdi. Bir de çok ucuza yazan 3. sınıf arzu halciler vardı ki yazdıkları yazıyı başkaları okuyamadığı gibi kendileri de bir türlü okuyamazlardı. İşte aralarındaki fiyat farkının sebebi. Ucuzdur, vardır bir nikmeti, pahalıdır, vardır bir hikmeti demişler. Arzu halcilerin hemen yanı sıra şimdiki tabirle üfürükçüler dizili dururlardı. Halk bunları üfürükçü diyorlar ama aslında o zamanlar o kadar tahkir edilen kimseler değillerdi. Bunlar bazı dualar okurlar, üflerler ve bazı ruhi hastalıkları iyi ettiklerine inanılırdı. Muska yazarlardı. Muskalara belli bir takım duaları yazarlar, bunu takanlar en azından telkinle veya başka sebeplerle o hastalıktan, o sıkıntıdan kurtulurdu. O zamanlar bunların bu sanatlarını serbestçe yapmalarına müsaade edilirdi. Hatta sarayda bile tabi bir ruhani denilen resmi bir muskacı vardı. Ve o da saray halkına rahatsızlandıkları zaman okur üflerdi. Şehrin diğer semtlerinde de sanatlarını evlerinde sürdüren tanınmış muskacılar bulunurdu. Bunların bazılarının cinleri elde edip bunlar aracılığıyla sanatlarını icra ettikleri söylenirdi. Bunlara hüddamlı denirdi. Öbür bahsettiklerimiz seyyar üfürükçüler, seyyar muskacılardı ve bunlar ilim sahibi, temiz ahlaklı insanlardı. Bunlara daha çok taşradan gelmiş, parası az kimseler başvurur, dertlerine derman ararlardı. Üfürükçü muskacı deyince şarlatan, sahtekar anlamayın sevgili dinleyiciler. Bunlar hakikaten nefesi kuvvetli, belli bir takım duaları bilen, halk tarafından sevilen, onlara gerek telkin yoluyla, gerek bir takım maddi otlar vererek, tavsiye ederek bu hastalıklarını, bu sıkıntılarını ortadan kaldırmaya çalışırlardı. Hakikaten pek çok ruhi rahatsızlığı bu muskacıların iyi ettiği olurdu. Malum ruhi rahatsızlıkların sebebi insanın iç hayatıyla, manevi hayatıyla ilgili. Bunlar bu muskacılara itimat edip onlar tarafından okundukları zaman bir rahatlama, bir huzur hissederler. Manevi hayatları düzene girer ve o ruhi rahatsızlıktan kurtulurdu. Eskiden tabii tıbbın da bu kadar gelişmediği zamanlarda hakikaten bu muska yazanlar, kaba tabirle üfürükçüler çok rağbetliydi. Şimdi bile insanların ne kadar okumuş olursa olsun yine bunlara gidip geldiği bir bilinen bir gerçek. Ama şu kadar farklı ki eski muskacılarla şimdiki muskacıların arasında dağlar kadar fark vardı. Eskiler hakikaten temiz ahlaklı, ilim sahibi kimselerdi. Şimdikilerini ise bilemiyoruz. Evet, şimdi de gelelim et meselesine. Allah'la bu da nereden çıktı demeyin. Et meselesi eskiden ülkenin ve özellikle İstanbul'un çok eski bir derdiydi. Nüfus arttıkça, İstanbul'un nüfusu arttıkça bu dert de ağırlaşmıştı sevgili dinleyiciler. 17. yüzyıldan itibaren hükümet şehri etsiz bırakmamak için birçok tedbirler almıştı. İşte bunun için İstanbul'un et ihtiyacını sağlamak üzere koyun emini adlı bir vazifeli vardı. Bu koyun emini aynı zamanda seferlerde ordunun da et ihtiyacını karşılardı. Şehire gelen etler Yeniçeri Ocağı ile sarayın ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri kalanı kasaplara dağıtılırdı. Daha çok Rumeli bölgelerinden sağlanırdı sevgili dinleyiciler. Bilhassa Eflak ve Boğdan, yani bugünkü Romanya'dan gelen kıvırcık sürüleri pek meşhurdu. Bunlar kilolarından kaybetmeden meralarda otlatıla otlatıla getirilirlerdi. Fazlası İstanbul civarındaki çayırlarda, mandıralarda bekletilirdi. Şehre ihtiyaç nispetinde sevk edilirlerdi. Sonra bazı madrabazlar türedi. Sürüleri el altından satın alıp ağıllarda bekleterek İstanbul'a zayıf ve kalitesiz malları göndermeye başladılar. Bunlar narh üzerinden kasaplara verilir, etin iyisi ise el altından yüksek fiyatla satılır, böylece de büyük vurgunlar vurulurdu. Devlet narhı yükseltse halk itiraz ediyor, yükseltmese et bulunmuyordu. 1652 yılında sadrazam olan ve Osmanlı Devleti'nde ilk bütçeyi yapmış olmakla tanınan Tarhuncu Ahmet Paşa bununla mücadele etti. Madrabazların elindeki sürülere el koydu ve şehire yollattı. Böylece et darlığının önüne geçti. Ama menfaatlerini bozduğu kimselerin düşmanlarıyla birleşerek aleyhine açtıkları kampanya ona sonunda hem sadrazamlığı hem de hayatını kaybettirdi. Eskiden sevgili dinciler, hatta 100 yıl evveline kadar İstanbul'da kış ayları dışında et darlığı pek çekilmezdi. Bazı evlerde, bazı konaklarda ise etin bol ve ucuz zamanlarında tenekelerle kavurma yapılır, kış bununla karşılanırdı. Kasap dükkanları şimdiki gibi değildi, pek iptidai bir haldeydi. Bunların bir kısmı tamamen açıkta bulunurdu. Böylelerine daha çok semt pazarlarında rastlanırdı. Enine gerilmiş, sırıklara asılı yüzülmüş koyunlar, müşterinin isteğine göre parçalanır, kantarla tartılır ve satılırdı. Bir parça daha doğranmazdı. Yani tartıda ne kadar gelirse hesaplanır ve parası alınırdı. Daha ilerisi de vardı sevgili dinleyiciler. Mahalle aralarında gezen seyyar satıcı cinsinden seyyar kasaplar. Bunlar arkalarında bir kedi sürüsü, üzerindeki çengellere binlerce sineğin konup kalktığı koyun parçaları dizili bir sırığı omuzlarında taşırlar. Kasap ha, et ha, semiz ha diye bağıra bağıra geçerler ve pekala müşteri de bulurlardı. Çünkü şair Muallim Naci her ne kadar et lokması lazım mı, yetişmez mi sana nan şeklinde feryat etmişse de insanlar hiçbir devirde nan yani ekmekle iktifa etmemişler. Et lokmasından vazgeçmemişlerdir. Dikkat ederseniz sevgili dinleyiciler, hep koyundan bahsettik. Sığır etinden bahsetmedik. Neden? Çünkü eskiden sığır eti yenmezdi de onun için. Kim olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, koyun etine itibar ederdi. Koyun eti lezzetli olurdu, hoş olurdu, her şeye yakışırdı. Sığır eti ise öyle değildi. Onun için eskiden sığır etini bulmak mümkün olmazdı. Sığır eti ancak böyle canı isteyen hastalar için tek tük, o da nadir yerlerde bulunurdu. Köylerde ise zaten bir sığır başına bir iş gelecek, hastalanacak, ayağı kırılacak da onun üzerine onu keserler de sığır eti yerlerdi. Koyun her zaman makbul bir etti. Tarih boyunca böyle olmuştu. Koyun eti en makbul etti. Arabında da, aceminde de, Türkünde de böyle. Ancak zaman ilerledikçe sevgili dinleyiciler, işler tersine döndü. Koyun eti, sığır eti makbul oldu. Hele dana etine millet çok rağbet eder oldu. Koyun eti kasaplarda bulunmaz, sığır eti, kasaplar sığır etinden geçilmez oldu. Sığır eti daha pahalı, koyun eti daha ucuz oldu. Keçiye dönüp bakan bile olmadı. Şimdi pek çok kimse koyun etini kokuyor diye yemiyor. Hatta koyunun sütünü, onun sütünden yapılmış peyniri bile yemiyor. Herkes sığır etine döndü. eskiden sığır eti hasta yemeğiydi. Sığır etinden yapılmış su hasta çorbasıydı. Evet, ne yapacaksınız? Zaman değişiyor. Adetler, beğeniler, zevkler o nispetle değişikliğe uğruyor. Tabii günümüzdeki gibi kasap dükkanı olmamasının bir sebebi var. Eskiden buzdolabı yok. Yakın zamana kadar çok yerde buzdolabı yoktu. Hatta bazı taşrada, bazı kasaplarda etlerimiz buzdolabındadır diye yazardı. Bu o kasap dükkanı için bir imtiyaz, bir iftihar vesilesiydi. Yani benim buzdolabım var. Tabii buzdolabı olmadığı zamanlarda kasap eti kesip nerede muhafaza edecek? Hele hava sıcaksa. Onun için Anadolu'nun pek çok yerinde kasaplar böyle et kesip hazırlamaz. Sabahtan bir koyun keser. Herkes sabahtan gider o koyunun belli yerlerini satın alırdı. Yani az çok kimlerin o gün et alacağı kasap tarafından bilinir. Kasap ona göre koyun keserdi. Fazlası elinde kalsa çünkü ziyan olurdu. O sebeple bugünkü gibi kasap dükkanları bulunmazdı. Kasaplar bir koyun keser, çengeli asar. Gelen geçen onun belli yerlerini götür olarak satın alırlar. Kasap da o günkü rızkının geldiğine razı olur, kanaat eder, şükrederek evine dönerdi. Bu şimdiki kasap dükkanları sonradan ortaya çıktı bir adet. Buzdolabının gelmesiyle bu kadar modern oldu. Bunda da Eyinlilerin çok rolü var sevgili dinleyiciler. Erzincan'ın Eyin kazası malum, Türkiye'deki kasapların büyük çoğunluğu oralıdır. Eyinliler birinci mesleği kasaplıktır. Onlar kasaplığı ta eski yıllardan beri bir baba, dede, ata mesleği olarak sürdüre gelmişler. Ve kasaplığın bugünkü modern, sağlıklı durumuna gelmesinde bunların da büyük bir rolü vardır. Onları da şükranla analım yeri gelmişken.
Güzel el aman, pek yaman.
dinleyiciler, çakmak tütün ve sigara tiryakilerinin vazgeçilmez aletlerinden birisi. Çakmak taşıyla başlayan serüveni günümüzde lazerlisine kadar uzanmış. İşte bu inkişaf, bu gelişme içinde insanlık tarihinde ilgi çekici bir yer işgal ediyor ve Türkiye'nin yasaklı yıllarını bile hatırlatıyor. Harca alem kullanılanların yanında markası, dizaynı ve pahasıyla sahibine adeta statü veren, onun sosyal, kültürel mevkiini belirleyen çakmaklar var. Yeri genellikle elbise cepleri olduğu halde yabancı gözleri gıptayla baktırmak için moda akımlarından etkilenmiş. Hatta şarkıların, türkülerin güftelerine girmiş. Çay taşı, çakmak taşı, hilaldir yarın kaşı, çirkin inen bal yenmez, güzel inen taş taşı. Hatta geçen seçimlerin birinde bunun en çarpıcı örneğini gördük sevgili dinleyiciler. Bir parti seçim meydanlarında "Çakmak çakmaya geldim" türküsünü seçim şarkısı olarak kullanmıştı. Evet, insanoğlunun bu küçük yakıcıyla tanışması çeliğin çakmak taşına vurulmasıyla başladı. Çıkan kıvılcımlar kavu tutuşturdu. Yayladan evine dönmek üzere yola koyulan köylü, kuşağında sakladığı çelik parçasıyla çakmak taşını habire birbirine vurup gider, köy gözükmeye başladığında sigarasını yakmaya muvaffak olurdu. Sonra da keyifli bir hayretle, "Ne çabuk da tutuştun, kav mısın, barut musun mübarek?" Anlayacağınız, şimdi bir çıt sesiyle alevini gösteren çakmakları o günlerin insanlarına izah edebilme imkanı yok gibi. İnsanının çakmakla alakalı yüklü hatıraları var sevgili dinleyiciler. Onun ülkenin yokluk zamanlarında zenginlik alametlerinden sayıldığını biliyoruz. Ama çakmağı olanlar bile istedikleri gibi çakamazlardı. Sebebi mi? Tabii o zaman çakmak taşımak için bilmem kaç para verip, vergi verip, şimdiki tabirle metalik bandrol almak gerekirdi. Milli şefrik devri ve kolcuların Ali Kesen başkıran oldukları günler, 40'lı yıllar. O zamanların vergileri de şimdikilere rahmet okutturacak ölçüde ağırdı sevgili dinleyiciler. Yol vergisi, hayvan vergisi, nihayet çakmak vergisi. Hatta bir gün birisi babasını bulmak için kahvehaneye gitmiş. Çocuk içerideyken polis baskın yapmış, bir telaş başlamış. İnsanların tabi hepsi ayakta. Çocuk bir bakmış ki masaların altına atılmış birkaç çakmak. Üzerlerinde bıçak ve tabanca bulunanlar çakmak bulunanlardan daha rahat. Çünkü vergisi ödenmemiş bir çakmağı taşıyanlar kaçakçılık suçundan mahkemeye çıkarılır ve doğruca hapishaneye gönderilirdi.
Gelmiyorsun ama
Sevgili dinleyiciler, bilinen ilk çakmak kav çakmağı idi. Çakmak taşının çeliğe sürtünmesinden çıkan kıvılcımla bitki özlerinden teşekkül eden kav tutuşturulurdu. Şimdi koleksiyoncularda rastlanan, üzeri çeşitli desenlerle süslenmiş çelikler, işte bu iptidai çakmakların ilk örnekleridir. Tabii yıllar geçtikçe alevi daha çabuk çıkarmanın çareleri arandı. Böylece kavun yerini pamuk alırken taşın çeliğe sürtünme şekli de değişti. Bu sistem 19. asra kadar ufak tefek gelişmelerle devam etti. Petrolün bulunması ve kullanımının yaygınlaşmasından sonra çelik, çakmak taşı ve fitil artık yakın temas halindeydi. Cep çakmaklarında yaylı kapak elle açıldıktan sonra baş parmak bastırılarak küçük bir dişli veya çarkın döndürülmesi ve çakmak taşına sürtünmesi sağlanıyordu. İşte bu sürtünme sırasında çıkan kıvılcımlarda nitratlı, gazlı veya benzinli olan fitili ateşliyordu. Eğer sevgili dinleyiciler, çakmak teknolojisinin nereden nereye geldiğini anlamak istiyorsanız, antikacı vitrinlerine ve tezgahlarına şöyle bir göz atın. İstanbul'un Nişantaşı semtinde antikacılık yapan İsa Akbaş var. İşte ona gelince onun koleksiyonu alabildiğince zengin. En iptidaisinden teknolojinin en son ürününe kadar yüzlerce çakmağı bir arada toplamaya muvaffak olmuş. Bu İsa Akbaş'ın hoş bir hatırası var bununla ilgili. Günün birinde 70 yaşlarında bir adam gelmiş dükkanına. Elinde tuttuğu kıymetli çakmağın üzerine İslam harfleriyle yazılmış şu yazıyı okumuş. Ateşi erbabından iste, isteme sakın ahmaktan. Bu çakmağın sahibi zevk alır çakmağı çakmaktan. Evet, ihtiyar çakmağı satmak istediğini ifade edince ikisi arasında sen söyle, hayır sen söyle şeklinde fiyat teklif diyaloğu geçmiş. Nihayet İsa Akbaş bir rakam vermiş. O noktada da konuşma bitmiş. Çünkü adam söylenen fiyata gücenip çıkıp gitmiş. İsa Bey de onun çakmağı üzerinde kazılı beyti bir karton üzerine yazıp vitrinine asmış. Neydi o beyit? Ateşi erbabından iste, isteme sakın ahmaktan. Bu çakmağın sahibi zevk alır çakmağı çakmaktan.
Better. bedelsin ah, sen mi bir ömre bedelsin. Vuslatın başka alem, sen mi bir ömre bedelsin.
Sevgili dinleyiciler, 20. yüzyılın son dönemecinde çakmak tüketimi boyut değiştirdi. Gerçi içindeki gazı bittikçe doldurulanlar yahut elektronik olanlar hala uzun süreli kullanılıyor. Ama tüketicinin tercihi gazı bitince fırlatılıp atılan ucuz ve basit çakmaklara yöneltildi. Millet biraz da haklı tabii. Çünkü bir insan dostunun elinde güzel bir çakmak gördüğü zaman, bir de kalem gördüğü zaman onun üzerine yatıyor. Ne yapsın insanlar da ona buna çakmak dağıtıp da ateşsiz kalmaktansa böyle uyduruk çakmaklar taşımayı tercih ediyorlar. İşte bu değişim fabrikaların üretim kapasitelerinde inanılmaz seviyelere çıkardı. Öyle ki Japon Tokai firmasının Türkiye mümessilliğini alan Az Müstebah Çakmak Sanayi'nin Tuzla'daki fabrikasında günlük üretim 155 bin adet. Tiplerine göre 24 ila 29 parçadan oluşan bu çakmaklar ileri teknolojiyle imal ediliyor. Ve robotlar tarafından testten geçirilip piyasaya sürülüyor. Üretiminde %55'i Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Evet, mükafat alan bir reklam kampanyasıyla piyasaya girdi Tokai ve şimdi Türk çakmak sanayinin lideri oldu. Bir yandan bu pozisyonunu sürdürmeye çalışırken bir yandan da taklit çakmaklarla amansız mücadele veriyor. Çakmak markaları arasında seçkin bir yeri var Zippo'nun. O da 62 yıldan beri dünya piyasalarında. Kurucusu George Grant Blastell, ticaret ruhu manasına gelen Zippo'yu tanıtmak için, benimsetmek için ilk etapta 300 bin adedini pastanelerde, oyun salonlarında ve tütüncülere ücretsiz olarak dağıtmış. Şirket 1937'den sonra büyük bir satış patlaması gerçekleştirmiş. Bazı tipleri Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetlerinde çok tutulunca İkinci Dünya Savaşı sırasında satış rekorları kırmış. Bu gelişme ise yeni fabrikalar, yeni imalathaneler kurulmasına yol açmış. Meşhur sinema yıldızları Zippo reklam filmlerinde rol oynamışlar. Öte yandan çakmak koleksiyoncularının da en rağbet ettiği marka Zippo sevgili dinleyiciler. İşte o yüzden birbirlerini Zippocu diye anıyorlar. Evet, daha pek çok meşhur çakmak markaları var. Ibola var, Dunhill var, DuPont var. Neyse, biz çakmağın dününden bugüne hızlı bir seyahat yaptık. Burada iktifa edelim. İnsanoğlunun sigara tutkusu önlenemediğine göre gelecekte de çakmağın saltanatı devam edecek. Belki lazerli çakmaklar devrine girilecek. Çakmaklar geliştikçe kibritlerde ancak evlerde ocak üstünde bir kenarda kalmaya mahkum oldular. Evet, nihayet sayılı dakikaların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle, hoşça kalın.
Çınaraltı.